آن کس که از او چرخ و هوا رقص کنند، جان ها ز خوشی بی سر و پا رقص کنند. در گوش تو گویم که کجا رقص کنند.
Herkese merhaba. Bu kayıtta içinde varoluşçuluğun ve tinselliğin de yer aldığı insancıl uygulamalar üzerine çalışacağız. Dikkatinizi hemen çekmiştir. Mistik bir müzik sizi karşıladı ve kulağınızın hiç de aşina olmadığı bir dille Farsçadan bir şiir dinlediniz. Şiirin küçücük bir kısmını dinlediniz. Tabii bunların hiçbir tanesi tesadüf değil. Ben içinde yer aldığım kültürel, toplumsal bağlamın içerisinden sizlerle insancıl uygulamayı, varoluşçuluğu ve elbette aynı zamanda maneviyat anlamına da gelen tinselliği çalıştığımda aklıma gelen ilk isim ve ilk ses Hazreti Mevlana ve tasavvuf oluyor. Böyle olunca da dünyaca ünlü bestekar Armand Amar'ın Bab-ı Aziz adlı filminde kullandığı, hatta 2005'teki o Human belgeselinde de fark etmiş olabilirsiniz, İnsanın tüylerini ürperten bu mistik müziği özellikle koydum. Tabii o Farsça sesin ardında Hazreti Mevlana'nın sözleri var ve diyor ki: "Ey gün, uyan, zerreler dans ediyor, bütün evren dans ediyor, mutluluktan perişan olmuş ruhlar dans ediyor. Kulağına danslarının onları nereye götürdüğünü söyleyeceğim. Havadaki ve çöldeki bütün zerreler, iyi bilin, onlar sanki deliler. Her bir zerre mutlu ya da mahzun, hakkında hiçbir şey söylenmeyen güneşe tutulurlar. Onlar meftunlar." Bu besteyi her zaman olduğu gibi bu kaydın sonuna saklıyorum. İsteyenler için hem de iki parça olarak vereceğim. Orijinal adı Poem of the Atoms 1 ve 2. Dediğim gibi Bab-ı Aziz filminin film müzikleri albümünden size aktarıyorum. Dersimize başlayalım isterseniz. Sosyal hizmet uygulama teorileri arasında sosyal hizmet uzmanlarının yine sıklıkla başvurduğu bir grup da insancıl uygulamalar oldu. Hümanistik uygulama da deniliyor buna. Sosyal hizmet alanlarında insancıl uygulamalar oldukça geniş bir yelpazede kullanılabiliyor. Değişimin merkezine kişiyi ve onun yakın çevre etkileşimlerini koyduğunuzda insancıl uygulamalar, kişisel gelişimin teşvik edilmesinden daha geniş ölçekte zorlu, travmatik yaşam olaylarıyla baş etme kapasitesinin artırılmasına değin oldukça manidar bir zeminde kullanıldığını görebiliyoruz. Bir insanın kendiliğinin, kişisel öz kimliğinin farkındalığı ne kadar artarsa, yani kendi içine ne kadar çok duyarlı bir biçimde bakarsa, karşılaştığı yaşam olaylarına makul düzeyde yanıt verebilme kapasitesi görece daha olgun, daha problem odaklı bir çözüm bakışını geliştirebilmesi o kadar mümkün hale geliyor. İnsancıl uygulamaların müdahale çıktısı nasıl tasarlanmıştır diye düşündüğümde aslında iyileşme kavramı yerine gelişmenin güçlü bir biçimde yer aldığını görüyorum. Gelişme de biraz evvel ifade ettiğim gibi olgunlaşma, büyüme, değişme, yer değiştirme gibi başka çağrışımlar içeriyor. Yıllar önce kanser hastası, adolesan ve gençlerle yürüttüğüm görüşmelerde yaşları çok küçük olmasına rağmen yaşlarından beklenmeyecek olgunlukta akıl yürütmeler, değerlendirmeler ve tutumlar geliştirdiklerini fark etmiştim. Bütün bu olanları anlamlı bir zemine kavuşturan çerçeve de tam da o dönemde benim insancıl uygulamayla ilgili, varoluşçulukla ilgili yaptığım okumalar ve teorik bakışlar olmuştu. Hatta yine o dönemde Irvin Yalom'un kanser hastalarıyla yürüttüğü çalışmalardan referansla büyük oranda literatürle paylaştığı varoluşçu psikoterapi de tam bu noktada aslında tedavi çıktılarının iyileşme değil, gelişme, büyüme, ruhsal tekamül olduğunu açıkça gösteriyordu. Esasında insancıl uygulama bir fikir olarak altında yatan felsefe üzerinden okuduğumuzda modern psikolojide, özellikle psikoterapide ve psikoterapiyle bağlantılı içinde sosyal hizmetin de yer aldığı tüm mesleklerde önemli bir kırılma noktasına işaret ediyor. Aslında insanoğlunun asıl yaşam motivasyonu sıcak bir ilgi ve insanların birbirleri arasında geliştirmiş olduğu başarılı ilişkiler. Yani bizim genel yaşam doyumumuzu mümkün kılan çok önemli bir faktör başarılı etkileşimler. Fakat burada başlangıç noktası şüphesiz kişinin kendilik değeri oluyor. İnsancıl uygulamada bu noktaya temas etmeye çalışıyor. Diğer taraftan düşündüğümde bu insancıl uygulama nereden çıktı bu kadar güçlü bir paradigma gibi, alternatif bir paradigma gibi 1960'lardan itibaren gelişme gösterdi dediğimde aslında tarihin akışı içerisinde bir takım süreçlerin gerçekleştiğini görüyoruz. Şöyle bir baktığım zaman 20. yüzyılın ortalama düzeyde bir batılı insanının düşünce dünyasını biçimlendiren çok önemli aktörler psikolojinin ve psikiyatrinin otör isimleri oldular. Ve o kişilerin yazdığı kitaplar insanların değer yargılarını, düşünce sistemlerini büyük oranda şekillendirdi. Yani yalnızca Freud'u söylemiyorum, Jung ama mesela Rogers, Carl Rogers insancıl uygulamanın öncü ismi olarak kendi entelektüel birikimleri ve bakışlarıyla bugünün batı kültürünü de biçimlendiren kişiler oldular. Tabii insancıl uygulama aslında bir itirazla başladı, bir meydan okumayla başladı. O kötücül, içinde saldırganlık ve dürtünün çok güçlü olduğu insan zihinsel tasarımına meydan okumayla başladı. Bu bir biçimde psikodinamik teorinin güçlü etkisine karşı gelişmiş bir dirençti. Gergin iki kutup arasındaki fikir münakaşasını da okumamız söz konusu oluyor. Bir defa bireyden birey-çevre ilişkisine bir geçiş olduğunu söylememiz mümkündür. Bunu da doğrudan uygulamada hemen görürsünüz. Dikkat edersek insancıl uygulamanın öncüsü Carl Rogers Hoca özellikle etkileşim grupları yürütmeyi çok önemsemişti. Yine Perls akla gelir. Onun Gestalt grupları da bireysel bağlamdan bireyler arası bağlama geçişi çok sıklıkla vurguluyordu. Sonra bir baktık ki karşımızda iki gergin fikir grubu, paradigma oluşmuş. Bir yanda Freudyen veyahut neopsikanalitik görüşü temsil edenler grubu, bir tarafta da içinde Rogers'ın yer aldığı ve farklı ekollerle biçimlenmiş olan insancıl uygulamayı benimseyenler. Şu soru tabii herkesi çok huzursuz eden bir soruydu. Psikologlardan, psikiyatrlardan bu sorunun yanıtını vermeleri isteniyordu. Fiziksel ve cinsel şiddetin kaynağı neydi? Ne oluyordu da insan insana bu kadar korkunç şeyler yapabiliyordu? Bunun buradaki temel itki, motivasyon ne olabilirdi? Psikanaliz bu konuya çok sağlam yanıtlar vermişti ve insanları işte iyiler, kötüler gibi ayırmamızı sağlayacak ve içeride olup bitenlere, dürtülere, günahkar doğan insan modeline yaslanan bir açıklama inşa etmişti. Rogers tam da bu noktada aslında itirazını başlattığında uygulamalar ve paradigma bir bütün olarak insancıla dönüştü. O dürtüleri külliyen reddetti. Hayır deniliyordu. Dürtüler olamaz. İnsan özünde bu kadar karanlık, çirkin ve şeytani olamaz. Ne olur peki? Niye peki bu kadar kötülük var dediğimizde yanıt çok basit ve kendisine göre anlaşılırdı. Hayal kırıklığı. İnsan insana çok korkunç şeyler yapıyor. Evet. Fakat buradaki temel itki içeriden gelmiyor, etkileşimlerden geliyor ve burada bir hayal kırıklığı var. Yani insancıl uygulamaya göre insan aslında günahsız doğuyordu. Vaftiz falan edilmesine gerek yoktu yani. Ve tabula rasaydı, yani boş bir levha gibiydi ve insanın nasıl ekerseniz onu biçiyordunuz. Toplumlarda da asırlardan beri şiddet doğumları ekildiği için insanlar birbirlerini incitmeyi de bir baş etme stratejisi olarak bulmuşlardı. Bu noktada eğer insan sevgi, güven, aidiyet gibi çok temel ihtiyaçları karşılanamadığı durumda böyle olumsuz, işe yaramayan, zarar verici etkileşimlerin içerisine de girebiliyordu. Şöyle bir mukayese yaptığımız zaman 1960'ların meşhur tartışmaları tabii bunlar. Bir yandan Bir tarafta Freudian iç görücüler var. İnsanın özündeki o travmatik yaşam deneyimlerine ve içindeki çelişkilere vurgu yapan bir bakış var. Ama diğer tarafta da özgürleşmeye, pozitif değişime ve hep iyi olana özellikle ayna tutan, odaklanan bir başka bakış var. Burada tabii hemen şu soru da ortaya çıktı. Ya tamam, iyi güzel söylüyorsunuz da insan hakkında harika fikirler ediyorsunuz. Burada bir miktar zorlama bir iyimserliğiniz yok mu? Yani şeytani ve kötü olan şeyler, iktidar, intikam hırsı, öfke, şiddet, yani bütün bunları hayal kırıklığıyla biz açıklayabilir miyiz gerçekten? Rogers'ın tabii buna yanıtı gerçekten basit oluyordu. Kültürel etkiler diyordu. Her şeyi öğrenebilir insan ve genelde model alır zaten. Kültürün benliği inşa ettiği bir açıklama vardı ve biz pozitif, şiddetsiz bir kültür inşa edersek bunlar da silinip gider yeryüzünden diye savunuyordu. Tabii insancıl paradigmanın tek temsilcisi Rogers olmadı. Yani Abraham Maslow, Rollo May gibi çok kritik böyle kilit isimler, herkesin bildiği klasik isimler de o kuşaktan etkilenmiştir. Temsilcisi olmuştur insancıl uygulamaların. Ama buna rağmen kendi içlerinden de bir eleştiri yükselmiştir. Hatta benim bildiğim Rollo May 1982 senesinde Rogers'a bir açık mektup yazmıştı. Onun meşhur dergisi hala yayınlanan Journal of Humanistic Psychology'de, İnsancıl Psikoloji Hakemli Dergisi'nde The Problem of Evil, yani kötülük sorunu başlıklı çok sert bir eleştiri yazmıştı. Şunu diyordu, ben o makaleden not almıştım. Diyordu ki, "Client-centered psychotherapy does not deal with the client's negative and hostile feelings. They just don't focus the dark side of human beings." Yani danışanı merkeze alan psikoterapi yaklaşımınız insanlara iyi gibi geliyor ama danışanlarınızın negatif, hatta düşmancıl duygularıyla baş edemiyor. Çünkü siz insanların o yönünü, o belirtilerini dışa vurmalarına izin vermiyorsunuz. O tarafa hiç yönelmiyorsunuz. Kasıtlı olarak hep iyi şeylere vurgu yaparak insanların belki de dışa vurma ihtiyacı duyduğu istenmeyen güçlü duyguları da bastırıyorsunuz diyordu. Burada çok esaslı bir tartışma olduğunu görebiliyoruz. Ve bu tartışmalar büyük oranda iyilik kötülük, insan iyi mi doğdu, kötü mü doğdu gibi böyle Katolik Hristiyani bir tartışma mı, yoksa modern psikolojinin, psikiyatrinin ustaları arasındaki bir gerilim mi, bunu anlamak bazen çok zor geliyor. Biz tabii sosyal hizmet uzmanları hep bardağın boş tarafına bakan bir meslek grubu olsak da biliyoruz ki olumsuz yaşam deneyimlerine maruz kalmış olan insanlar, kendi yoksulluk döngüleri, istismar yaşantıları tekrar eden, kuşaktan kuşağa aktarılan problemli davranışları da bir biçimde sadece sorunu merkeze alarak çözemiyoruz. Gerçekten insanları içlerindeki potansiyeli, iyiyi, olumluyu ve ruhsal sağlamlığı, o aşkın gücü göstermeye, buna yönlendirmeye ilişkin de çok ciddi bir ihtiyaç var. Demek istiyorum ki insancıl uygulama aslında insanlara iyi gelir. Doğruya, pozitife ne kadar çok vurgu yaparsanız insanların tutumları da o kadar iyileşir. İyimserlik ve kötümserlik, optimizm versus pesimizm tartışmaları literatürde çok nettir. Eğer herhangi bir sorunla ilgili, herhangi bir sorun, ebeveyn tutumları olabilir. Eğer kişiler genelde iyimser olabilmeyi başarıyorlarsa başlangıçta, sorunları ne kadar şiddetli olursa olsun, sürece daha kötümser, daha ümitsiz başlayanlara nazaran çok daha hızlı olumlu değişim gösteriyorlar. Yani iyimserlik, pozitife vurgu yapmak, bardağın dolu tarafına bakmak insan yaşamında sorunların çözümünde her zaman bir avantaj sağlıyor. Şu halde şöyle toparlayabilirim sanıyorum. Hümanistik paradigma aslında insanlara önce iki tane çok temel şeyi öğretti. Birincisi ben demeyi, ikincisi de hayır demeyi. Bunları daha sonra bütün ve trans gibi, yani aşkın bağlantılar gibi kavramlar da eklenmiştir. O yüzden biz de bu kayıtta varoluşçuluğu ve tinselliği insancıl uygulamalarla bir bütün olarak okuyoruz. İnsancıl uygulamalara yöneldiğimizde belirli kavramsal araçları özellikle kullanmak gerekiyor. Bunların başında şüphesiz hümanizm, yani insancıllık yer alıyor. İzimle bittiği için adeta bir ideolojik çerçeve gibi bir şey. Şimdi bu kaydın yapıldığı zamanda dünyayı sarmış olan Covid salgını nedeniyle hümanizmin, insan merkezli dünya tasavvurunun o kadar da makbul bir şey olmadığını herkes düşünmeye başladı. Çünkü gezegenin tek efendisi biz değiliz. Kendimizi bu gezegenin efendisi olarak konumlandırdığımız müddetçe çevreye de onarılması çok da mümkün olmayan zararlar veriyoruz. Bu tabii daha geniş bir tartışma. Ama diğer taraftan hümanizm de her bakımdan insanı öne koydukça insanı da bencilleştiren ve onun psikolojik ekosisteminin bu ben çekirdek ben imgesini aşırı büyüterek sağlıksız, daha narsisistik, egosantrik bir toplumsal inşayı da tetiklediğini göz ardı etmiyoruz. Bütün bu tartışmalar bir yana, daha makul düzeyde ama insanın karar verebilme, seçim yapabilme, özgürce hareket edebilme, yani bir kendiliğe sahip olabilme gücüne saygı duyduğumuzu ifade etmiş oluyoruz. Ve dolayısıyla evet, yani insan değerlidir. İnsan, insan olduğu için değerlidir. İnsan onuruna saygı göstermek çok zaruridir diyoruz. Tabii bu söylem çok önemli çünkü bugün derin yaralara dönüşmüş birçok problem var. Yine bu kaydı yaptığım dönemde ırkçılık konusu dünyanın gündemine oturdu. Ve ırkçılığın da arka planında bir grup insanın bir başka grup insanı sadece derilerinin renginden dolayı, bu etnisite de olabilir, dini mensubiyet de olabilir, dehümanize etmesi, insan dışılaştırması söz konusu oluyor. Böylece insan insana, biri diğerini insan dışılaştırarak korkunç şeyler yapabiliyor. O bakımdan herkesi eşit bir biçimde insan olduğu için, insan türünden olduğu için saymak da aslında hümanizmin naif görünse de makul bir açıklaması oluyor. Bir diğer kavram da tabii varoluşçuluk, yani çok derin bir felsefeye referans yapılıyor. Egzistansiyalizm. Burada tabii insan olmanın anlamı ve gerçeklik üzerine, insanoğluyla ilgili inşa edilmiş ontolojik gerçeklik üzerinde daha derin bir kucaklayıcı akıl yürütme söz konusu oluyor. Üçüncü kavramımız da spiritualite, yani tinsellik, yani maneviyat. Üçü de eş anlamlı kavramlar. Tinsellik tüm insanların yaşamında vardır. İster bir dini mensubiyeti olsun, ister olmasın. Çünkü maneviyat içinde dini de barındıran bir çatı kavramdır, bir kuşatıcı kavramdır. Bizler nasıl hem toplumsal, hem psikolojik, hem bedensel, biyolojik varlıklarsak aynı zamanda manevi varlıklarız. Yani hatta kim yazarlar diyor ki, insanlar diyor, insanlar, eşref-i mahlukat olan bizler, insani deneyimler yaşayan manevi varlıklarız. Yani belki o yönümüze yabancılaşmış olabiliriz. Çok materyalist bir dünya kurgusu içerisinde yaşam akıyor olabilir çok hızlı bir biçimde. Ama bu bizim özümüzle, özümüzde var olan bir gerçekle yeniden bağ kurmamızı mutlaka bir gün gerektirecektir. Zor zamanlarda, güç yaşam koşullarına maruz kaldığı zamanlar insanlar özlerine dönerler, kendi manevi bütünlüklerini bulurlar. Tinsellik biz sosyal bilimciler için aslında iki kavramla özetleniyor. Belki ilahiyatçılar bu konuyu daha farklı ele alıyorlar ama bizler, özellikle psikososyal mesleklerin de uzmanları açısından, bir yaşamın anlamı, İki, yaşamın amaçları. Eğer kişiler maruz kaldıkları zorlayıcı ruhsal veya sosyal koşullardan dolayı güç bir durumdalarsa, bu zorlanmayı artıran bir başka neden de anlam krizine girmiş olmaları oluyor. Neden ben, neden şimdi diye başlayan sorular düşünün. Dolayısıyla hayatın anlamı ne? Hayatın anlamı yok gibi bir takım boşluklar oluşuyor. Önemli anlam boşlukları. Diğer taraftan da amaçlar, ifade ettiğim gibi. Eğer insanların anlam inşasında yaşam amaçları ile ilgili ortaya koyduğu çerçevelerde bir takım zorluklar varsa, bunlar üzerine de çalışmak gerekiyor. Maneviyat insanın yaşamla kurduğu anlam ve amaç ilişkisiyle ilgili bir alan oluyor. Yine bu tartışmalarımız tabii çok geniş bir bilgi ve ontolojik bir zeminden besleniyor. Daha çok insancıl uygulamada öne çıkan bir kavram var. O da kendini gerçekleştirme. Rogers zaten bütün mesele kendini gerçekleştirme meselesi derdi. Yine Maslow insan ihtiyaçları hiyerarşisi piramidinin en üstüne koyardı bunu. Kendini tamamlama, kendini gerçekleştirme, tekamül etme, gelişimi mümkün kılacak araçlardan yararlanma. Burada sağlıklı bir büyümeden söz ediyorsak, insancıl uygulama bir uygulama çıktısı olarak buna odaklanıyor. Elbette diğer birçok psikososyal müdahale yaklaşımında olduğu gibi empatinin kritik bir rolü olduğunu görüyoruz insanlar arası ilişkilerde ve uygulamada. Uzman da kullanıyor bunu. Bir şey çok önemli, koşulsuz olumlu kabul. Bu çok ilginç. Rogers, Hazreti Mevlana'nın o belki bir miktar çarpıtılsa da çok bilinen hani kim olursan, ne olursan gel, kapı açık mesajında ifade ettiği gibi danışanları bütün varoluşlarıyla, bütün varlıklarıyla kabul etmenin, aslında terapi denilen şeyin de bizim meslek üstadlarından Virginia Satir'in ifade ettiği gibi insancıl paradigmanın aile terapisindeki öncüsüdür, olumlu kabulle başladığını söylerlerdi. Yani diyorlardı ki terapi özünde insanların varlığını onaylama çabasıdır. İnsancıl uygulamaları ele aldığımız zaman, uygulamada kullanmaya başladığımız zaman asla göz ardı etmeyeceğimiz bir diğer kavram grubu da bütünlük ve bağlantılılık oluyor. Tabii insanların yaşamlarında bu parça bütün ilişkilerini korumaları, sürecin bütününü görmeleri ama o sürece tekil katkılarını fark edebilmeleri çok önemli oluyor. Diğer taraftan çok anahtar bir müdahale kavramı bağlantılılık oluyor. Kişinin kendisiyle olan bağlantısı, kişinin yakın çevre ilişkileriyle olan bağlantısı ve üçüncü olarak kişinin kendisini kuşatan o manevi güçle, yaratıcı güçle hatta kurduğu o derin manevi bağlantıların tümünü, bu üç bağlantıyı gözden geçirdiğimiz bir sürece bakmış oluyoruz. Ben esasında burada bir miktar tinselliğin kapısını aralamış oluyorum. 2007'de kronik hastalıklarla baş etmede tinsellik başlıklı bir makale yazmıştım ve özellikle orada ölüm tehdidi yaratan ağır hastalıkları nedeniyle zorlanan kişilerin baş etme repertuarını, onların maneviyatını etkin kılarak nasıl artırabileceğimizi anlatmıştım ve orada bir psikolojik araç olarak değil, bir tinsel araç olarak anlamı ve amacı ve de elbette bağlantılı olmayı nasıl çalışabileceğimize işaret etmiştim. İsteyenler için ilave bir okuma olarak öneriyorum. Sağlık ve Toplum dergisinde yayınlanmıştı. Sosyal hizmet uzmanları insanların kendilerini keşfetmelerini, güç yaşam olaylarına maruz kaldıktan sonra ihtiyaçlarını daha iyi fark edebilmeleri ve güçlüklerini atlatabilmek için belirli becerileri kazanmalarını teşvik eden uygulamalar yapıyorlar. Tabii bunların içerisinde bir de kişisel anlamı keşfetmeye yardımcı olmak da var. Carl Rogers bu yaklaşımını danışandan hız alan yaklaşım olarak adlandırıyordu. Bunu herkes biliyordur. Yani büyük oranda yapılandırılmış sonlu bir müdahaleden ziyade danışanın süreci belirlediği, müdahalenin görece sınırlı olduğu ve büyük oranda kişilerin kendini değerli, kendi değerlerini daha çok fark etmelerini teşvik eden bir uygulama süreci işliyordu. Bugün halen insancıl uygulamaları, özellikle belirli müracaatçı grupları ile müdahalelerde uyguladığımız zaman tabii ki biz bu benlik saygısı gibi kavramlara daha çok bakıyoruz. Ama insancıl uygulamayı yalnızca psikoterapötik girişimlerin merkezine koyamayız. Biz sosyal hizmet uzmanları insancıl psikososyal hizmet programlarının kurumsal hizmetlerin gelişmesi yönünde de çok önemli bir araç olarak kullanıyoruz bu yaklaşımları. Bir defa örneğin psikiyatri alanını düşünürsek aklıma gelen ilk isimler arasında Ronald Lang Hoca geliyor. Meşhur bir psikiyatrist, bir İskoç entelektüel aynı zamanda. O birçok kişi hatırlayacaktır. Ruhsal hastalık konusunda çok uç fikirlerin ortaya atıldığı 1960'larda başlayan antipsikiyatri hareketinin önemli mimarlarından olmuştu. Ve insanların ruhsal bozuklukları nedeniyle kurumlara kapatıldığı, ki o Foucault'un meşhur deliliğin tarihi büyük kapatılma anlatısında yer almıştır. Yani postmodern dünya görüşünün de şekillendiği 70'lere de uzanmıştır o tartışma. Tabii insancıl uygulamalar insanların böyle toplumdan izole edilerek, değil mi, kurumlara kapatılarak, sosyal hijyeni korumak adına toplumun normlarının dışına çıkan herkesin bir biçimde doğrudan olmasa bile tali olarak cezalandırıldığı uygulamalara, bu tür bürokratik prosedürlere de meydan okuyordu. Şu halde şöyle bir baktığım zaman insancıl yaklaşım kişinin kendilik değeriyle değil, bir bütün olarak sunulan hizmetlerin de aslında insanın değerini olumlayan, onun değerini yücelten uygulamalar mı? Bu yöndemi, buna da bakmayı gerekli kılıyor, öneriyor. İnsancıl uygulama özünde sorun kavramına bakışta çok önemli bir fark gösteriyor. Bugüne kadar alıştığımız sorun çözmeci bütün yaklaşımlarda soruna yapılan bu aşırı vurguyu eleştiriyor. Bir defa insan yaşamı çok farklı deneyimlere açıktır. İnsanları sorunlarıyla çok fazla meşgul edersek sorunlarının bir parçasına dönüşeceklerini, sorunun kendisi olacaklarını varsayım olarak kabul ediyor. Böyle olduğu için de insancıl uygulamayı benimseyen her profesyonel insanları sorunlarından ayırmaya çalışıyor. İnsanların güçlenmesi ve gelişmesi gereken yönlerine daha fazla odaklanmalarını öneriyor. İnsancıl teoriler yalnızca psikososyal müdahaleler için tasarlanmış değil, birçok farklı alanda uygulamalarını görebiliyoruz. Bunlardan bir tanesi benim de derslerimde özellikle ele aldığım iletişimde bir yaklaşım olarak da benimsenebiliyor. Amerikalı insancıl psikologlardan Dr. Marshall Rosenberg'in öncüsü olduğu şiddetsiz iletişim, nonviolent communication yaklaşımı da özünde insancıl paradigmanın etkilerini taşır. Arka planına baktığımız zaman Gandhi'nin felsefesinden etkilenmiş olduğunu da görürüz. Şu halde bir toparlayacak olursak, insancıl danışan kişi merkezli uygulamayı benimsediğimiz zaman bir defa danışan sisteminin resmin bütününü görmesini kolaylaştırmaya çalışıyoruz. Yani bu karmaşayı, dağınıklığı büyük oranda temizlemek çok önemli ve insanların yaşamlarını zenginleştirmek için olabildiğince olumlu inançlarını, güçlü olumlu duygularını öne çıkarmaya, daha kullanılabilir hale getirmeye gayret ediyoruz. Elbette insanların çeşitli yaşam olaylarını, onların özünde içlerinde taşıdıkları anlamlarla bütünleştirmelerini teşvik etmek de çok değerli. Diğer birçok yaklaşımda olduğu gibi burada da burada ve şimdi çok önemli ve elbette bedensel bütünlük, ruhsal bütünlük, bunlar iç içe, bu tür öz kendilik araçlarına, kişisel mandalalara çok yer veriyoruz. Motivasyonel faktörlere bakıyoruz. Kişideki kusurları, eksikleri, noksanları, düzeltilmesi gereken arazları vurgulayan bir negatif dilden olabildiğince uzak durmak gerekiyor. Olabildiğince kişinin öz kaynaklarını, akran desteği gibi araçları kullanmasını önermek iyi bir başlangıç noktası oluyor. Müdahale çıktısının da özellikle hem sosyal hem de emosyonel bir büyüme olması hayati önem taşıyor. Burada profesyonel ilişkinin doğası da çok değerli. Uzmanın olabildiğince böyle dostça, dost değil ama daha sıcak, içten açık bir karşılama yapması, iki insanın bir güvenli bir zeminde yan yana gelmesi çok hayati önem taşıyor. Bu bakımdan insancıl uygulamada profesyonelin hatırı sayılır bir karizmatik etkisi olduğunu da söylemem lazım. Gerçekten insancıl uygulamayı benimsemiş olan bütün profesyoneller özellikle çok karizmatik etkileriyle insana güven veren, manasında kullanıyorum karizmayı, güven duygusu aşılayan tavırlarıyla iz bırakmıştır kişiler üzerinde. Burada tabii müdahale sürecinde müracaatçının dünyasını onunla birlikte keşfetmek, daha derinde yatan anlamları birlikte bulmak, olumlu yaşantıları ön bir plana çıkartmak, yargılayıcı tutumları, içselleşmiş damgalayıcı davranışları keşfetmek ve olabildiğince bunlardan uzaklaşmak işe yarayan araçlar oluyor. Ve tabii olabildiğince yaratıcılığı, motivasyonel faktörleri ön plana çıkartan bir öz keşif çabası gibi kullanılabiliyor insancıl uygulama. Burada bazı meseleleri de konuşmamızda çok yarar var. Bir defa insancıl teorilerden yararlanmak sosyal hizmette tabii ki çok önemli ve iyi bir opsiyon her zaman için. Fakat diğer taraftan baktığımızda sosyal hizmetlerin özünde dini, manevi bir arka plan var ve zaten insancıl bir temele dayalı bir meslek, sosyal çalışma, insancıl bir girişim. Böyle olduğu için bir teorik arka plandan ziyade bir ahlaki, moral bir arka plan gibi algılanmasına sebep olabiliyor mesleğin. Yani geçmişte insanların dertleri ve sıkıntılarıyla daha çok din kurumları, dini hayırsever örgütlenmeler ilgiliydi. Tabii bunu, bu dertlerle ilgilenmeyi sosyal hizmet uzmanları, klinik psikologlar, hatta psikiyatristler daha sonra, modernleşme sonrası 20. yüzyılda üstlendiler. Bir yönüyle insancıl bir ahlaki sistem insancıl teorilere doğru bir dönüş gerçekleştirdi. Biz bu açıdan insancıl paradigmayı tüm uygulamaların merkezi bir değeri olarak da görmek durumundayız. Ama bunun da bir indirgeme, bir hayırsever, bir vicdani girişim gibi bir indirgemeye maruz kalmasına da izin vermememiz gerekir. Çünkü bugün insanların hayırseverliğe değil daha çok adalete ihtiyaç duyduğu bir dünyada yaşıyoruz. Bu sözün sahibi ben değilim. Belki bazılarınız biliyordur. Ünlü İngiliz entelektüel ve edebiyatçı, aynı zamanda tanınmış bir kadın hakları savunucusu Mary Wollstonecraft 1800'lerin hemen başında bu sözü çoktan söylemişti. Bu geleneksel filantropist, kilise tabanlı yardımcı zihniyetin yoksul kitlelerin kalkınmasını, dönüşmesini, adalete olan ihtiyacını, susuzluğunu asla gideremediğini söylüyordu. Dünyanın asıl ihtiyaç duyduğu şeyin böyle naif bir insancıl girişimden ziyade adalet olduğunu vurguluyordu. 20. yüzyılda adaletin çok vurgulandığı bir yüzyıl oldu zaten. Dolayısıyla insancıl uygulamaların böyle bir filantropik indirgemeye maruz kalmasına dikkat etmemiz lazım. Buna engel olmalıyız. Yani iyilik kavramı içinde daha geniş kolektif bir adalet ve eşitlik vurgusunu barındırmadığı sürece İnsancıl uygulamalar bu adaletsizliğin üstüne ancak bir yama olabiliyor. Buna da çok dikkat etmek gerekiyor. Diğer taraftan insancıl uygulamanın ölçülebilirliği konusu da çok muğlak kalıyor. En az psikanalitik, psikodinamik uygulama kadar öne açık ve iyi yapılandırılmamış bir uygulama var burada. Belirli kavramlara çok iyi bir vurgu yapıyoruz. Evet, insanları olumluyoruz, destekliyoruz. Kendilik değerini yükseltiyoruz. Bunlar harikulade. Asla geri durmayalım. Fakat uygulamanın bir başının, sonunun ve ölçülebilirliğinin olması lazım. Ve yani daha seküler bir zeminde kanıta dayalı, rasyonel, pozitivistik bilginin daha etkin bir biçimde kullanıldığı bir psikososyal girişimler çerçevesine ihtiyacımız var. Sosyal mesleklerin en az tıp ve mühendislik kadar kendi rüştünü, meşruiyetini güçlendirme ihtiyacı hala devam ediyor. Dolayısıyla bu tür girişimlerin herkesin böyle herkese yardım etme çabasına soyunması tehlikesini de göz ardı etmememiz lazım. Çünkü iyi niyet, biliyorsunuz, her zaman iyi sonuçlar vermeyebilir. Bir meşhur Alman atasözünde ne diyor? Cehenneme giden yollar iyi niyet taşlarıyla örülüdür. İyiliğin de, iyilik kavramının da çok sistematik ve özenli bir biçimde ele alınması gerekiyor. İnsancıl uygulama bu açıdan sınırların ihlaline daha açık, daha kırılgan bir yapıya işaret ettiğini gösteriyor. Sonuç olarak bugün dünyanın insancıl bir sosyal çalışma fikriyatına ihtiyacı var mı? Elbette var. En azından insanlar arası ilişkileri düzenlemede, insanların yaşamsal güçlüklerinin üstesinden gelmelerini kolaylaştırmada sosyal hizmet uzmanları hala çok boyutlu roller üstleniyorlar. Burada da elbette birbirine aidiyeti güçlü ve başarılı sosyal ilişkiler sürdüren toplum idealine yaklaşmak için ve şiddetten olabildiğince uzak, ayrımcılıktan, diğer marjinalleştirici tüm baskılardan daha uzak bir dünya hayalini mümkün kılmak için bu insancıl araçlar çoğu zaman gereklidir. Tek başına yetmez ama gereklidir diye düşünüyoruz. Dünyayı yorumlama biçimimiz çünkü dönüşüyor. Özümüze bakıyoruz, baktıkça daha çok sakinleşiyoruz ve bu da bizi yaşamda daha ana odaklanabilen, şimdiye daha sakin bir biçimde deneyimleyebilen varlıklara dönüşüyor. Bence daha da önemlisi, bizim ontolojik varlığımızla da olabildiğince sık buluşmaya ihtiyacımız var. Ben tabii terminal dönemdeki hastalarla, sevdiklerini hatta çocuklarını çok acı, trajik bir biçimde kaybetmiş kişilerle çalışma deneyimi edinen bir kişi olarak biliyorum ki insancıl uygulamaların, insan maneviyatına duyarlı uygulamaların çok etkili olduğu alanlar bugün halen var. Yas danışmanlığı, dediğim gibi kronik hastalıklarla çalışma bu açıdan tabii bir bütün olarak olmasa bile belirli sosyal hizmet alanlarında özellikle bu yaklaşımlar çok etkili olmayı başarıyor. Son olarak bir başka noktayı da özellikle vurgulamak isterim. Buraya kadar size adını anmış olduğum Carl Rogers, Marshall Rosenberg, Virginia Satir, Rollo May ve diğer birçok insancıl uygulama öncüsü entelektüelin eserlerini okursanız birçoğunun eserinde bizim Hazreti Mevlana'mızın şiirlerinin, rubailerinin ve kıymetli aforizmalarının örneklerini görürsünüz. Bu beni de çok şaşırtmıştı. Tabii bizim Mevlana'mız biliyorsunuz dünyanın birçok yerinde de, batılı dünyada özellikle, onların da Rumisi. Kendisini büyük bir mutasavvuf olarak tanıyoruz. Bütün dünyada büyük bir insancıl şair, bir filozof olarak tanıyor. Bir 13. asır filozofu ama kaç asra bugün hala etki ediyor. Şöyle bir baktım da bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde en çok okunan şairlerin başında hala Rumi geliyor. Tabii onlar daha seküler bir şair tanımlaması yapmışlar kendi dünyalarında. Bizim için öyle değil. Mevlana'nın sözleri, fikirleri, hümanistlerin insancıl paradigmayı benimseyen birçok entelektüelin kendini ifade etme, meramını anlatma çabasında çok yardımcı olmuş o kelimeler. Örneğin Hazreti Mevlana, iyinin kötünün, doğrunun yanlışın ötesinde bir yer var, orada buluşalım der. Mesnevisinde bulabilirsiniz bu sözleri. Ve birçok yazar da işte tam da bunu demek istiyorduk. Bütün yaşamsal sorunlar, sıkıntılar, çatışmalar bir yana, doğrunun yanlışın ötesinde içimizde ontolojik bir buluşma var. Gelin içimizdeki ontolojik, asla hastalanmayan ruhsal bütünlüğe bakalım ve yaşamsal sorunlarımızı daha sakin bir biçimde, kendi egomuzun baskısından daha azad olmuş bir biçimde kucaklayalım, ele alalım derler. Yaşamdaki zorlukları bir öğrenme, bir ders, bir imtihan gibi okuyalım derler. Yine burada Hazreti Mevlana'nın o muazzam şiirlerinden, sözlerinden istifade ederler. Ben de bunu çok değerli görüyorum. Hazreti Mevlana insanın özündeki o ontolojik varlığı kucaklamak için ve aşkın güç olan Tanrı ile kavuşmak için şiiri çok iyi kullanıyordu. Ama aynı zamanda raks ve müzik de vardı onun dünyasında. Herkes gayet iyi bilir sema törenlerinden. O anlatılamayanı anlatmak için, ama bütün bunlardan önce tabii Mevlana'ya göre insanın evrimi henüz tamamlanmamıştı. Çünkü insan böyle olgun, kamil, mükemmel olmak üzere yaratılmış bir varlıktı. İnsanın daha iyi ahlaklı, daha yardımsever, daha sevgi dolu bir haline gelmesi çok önemliydi. Ama tabii ondan da daha öte bir ruhsal büyümeye işaret eden bir felsefeyi anlatıyordu Mevlana. Sanıyorum batılı insanın bu ruhsal büyümeyle ilgili kaygılarına ilaç olmuştur Mevlana'nın şiirleri ve anlattıkları. O açıdan çok sevildiğini de düşünüyorum. Kaydımızın sonunda başta belirttiğimiz gibi Armand Amar'ın Bab Aziz filmi için bestelediği Poem of Atoms adlı iki ayrı besteyi sizlerle paylaşıyorum. Bu bestelerin aynı zamanda 2015 yılında yayınlanan Human adlı belgeselde de kullanıldığını tekrar belirtmeliyim. Sanırım başta 2005 dedim. Tarih düzeltmesini de yapmış olayım. Herkese sağlıklı, huzurlu, sevgi dolu günler dilerim.
ذره ها رقص کنند، آن کس که از او چرخ و هوا رقص کنند. جان ها ز خوشی بی سر و پا رقص کنند، در گوش تو گویم که کجا رقص کنند. هر ذره که در هوا در همون است، نیکو نگرش که همچو ما مفتون است. هر ذره اگر خوش است اگر محزون است، سرگشته خورشید خوش بیچون.
Hello.